Aşkımızın aşısı. Fatma Çetin Kabadayı. Gelsin de sarılıp bir öpeyim diye düşündüm. Özledim. Dün sabah gitti işe. Nöbetçiydi. Bu sabah gelecek inşallah. Bir gün evde olmasa yokluğu belli. Allah başımızdan eksik etmesin. Benim eşim jandarma. İşine, evine, bir de Fenerbahçe'ye aşık. Ben de ona. Yoğun çalışmasından olsa gerek biraz sinirli bir yapısı var. İşinin stresi eve her daim yansıyor. Kolay değil tabii. Pandemi sürecinde de jandarmaya bir şey olmaz diyerek özveriyle çalıştı. Asayişte görevli. Derin mevzu bu. Hem Covidlilerin takibine, hem Covidlilerin takibine, hem de kendi bölgelerindeki olaylara bakıyor. 10 gün sonra evlilik yıl dönümümüz. Güzel bir kutlama yapmak istiyorum. Dışarıda, çocuklarla, ailecek. Eskiden babaannem abdest suyunu döktüğümde bana dua ederdi. Allah sana kara kaşlı, kara gözlü nişanlı nasip etsin diye. Ben de şaka mahiyetinde işaret parmağımı öne doğru uzatıp mümkünse sarışın alabilir miyim diyerek kıkırdardım ağzımı elimle kapatarak. Allah yapılan duayı duymaz mı? Kısmet işte. Her kadın eşinin sağ salim işten gelmesini dört gözle bekler. Nöbetten gelecek ya da çok yorgun olacak. Önce kahvaltısını yapsın sonra uyusun istiyorum. Duşunu alıp yatağında o bebek gibi uyurken kaldırmaya kıyamam. Hem durup dururken sinirlendirmeyelim. Saat 9'a geliyordu. Kahvaltıyı hazırladım. Çocuklar o gelmeden yemeyeceğimizi bilir. Sabrı da susmayı da öğrendiler. Balkondaki kare masanın üzerinde peynir, zeytin, reçel, kekik ve zeytinyağını harmanlayıp üzerine süslediğim itinayla kesilmiş domates biber tabağını, patates kızartması ve haşlanmış yumurtaları özenle yerleştirdim. Çatalları, bıçakları, servis tabaklarını sandalyelere paralel koydum. 4 kişilik bir aileyiz. Kedimiz de 5 nüfus. O da can. Kapıdan anahtar çevirme sesini duyunca gözlerimde bir sevinç belirdi. Her zamanki gibi elinde sıcak ekmek poşetiyle geldi. Uzun boylu, sarışın, kilolu bedeni lacivert üniformasının içinde gözümüze nedense daha zayıf görünür. "Hoş geldin," dedim. Elindeki poşeti aldım. Öyle şimdiki nesil gibi "aşkım, bir tanem" gibi sözleri dile dökmeyi beceremiyorum. Daha çok içten seviyorum sanırım. "Belli belirsiz bir hoş bulduk," dedi. Buna da şükür. Bazen cevap bile vermez. Onun bana aşkı daha da içten olmalı. Ayağındaki botları eve girmeden çıkardığından şimdiden dinlenmiş hissediyor olmalı. O siyah botlar ki her gün gitmeden boyanır, kurşun gibi ağır ve 24 saattir ayağında. Beyaz ve büyük ayaklarının bazı parmakları nasırlıdır. Maskesini çıkarmadı. Oysa eve girince el çantasını ayakkabılık rafına koyar koymaz maskesini çıkarır çöpe atardı. Şaşkınlıkla baktım. "Hayırdır?" diye sorabildim. Bir açıklama beklediğim aşikardı. Bal rengi gözlerinde, nasıl söylesem, bakışı sezdim. Tekrar sorup üstleneyemeyecek kadar sabırsız, bir o kadar da korku içindeydim. Elimdeki ekmek poşetini tezgaha bırakıp telaşla ikinci sorumu sordum. "Yoksa Covid mi oldun?" "İngiliz varyantı," dedi. Sesi her zamanki gibi gürdü. "Hani jandarmaya bir şey olmaz diyordun," diyecek gibi oldun, sustum. 1,5 yıldır aynı sözle avuttu bizi. İş nedeniyle gitmedikleri köy bucak kalmıyor. Karşındaki de tedbir almazsa maske, mesafe nereye kadar koruyabilir? Benim nazarımda önemli olan köy mesafesi. Aynı arabanın içinde şoförün yan koltuğunda oturur hep. Arkada başka askerler. Gittikleri köylerde maske takan var mı, bu işi ciddiye alan var mı hiçbir fikrim yok. Tarlasına giren kuzu nedeniyle komşusuyla silahlı çatışmaya girenlerden, bu alanda piknik yapamazsın diye başlayan, sözlü şiddetten birbirine düşenleri mi ararsın? Herkes kendi çapında haklı olsa, şairin dediği gibi basit olay. Mal da yalan, mülk de yalan, gel biraz da sen oyalan. Gidip duşunu aldı. Yeni bir maske takıp odaya çekildi. Kapıdan seslendim. Bizimle yemeyeceğini, havluları değiştirmemi, odaya girmememizi, her şeyi ayırmamızı, dezenfektanı daha sık kullanmamızı ve bunun gibi bir sürü şeyi hızlı hızlı söyledi. Artık ne duyabilirsen o hengamede. Korkmakta haksız değilim. Bulaşır korkusundayım. Ben kronik hasta olarak risk grubundayım. Çocuklarımızsa daha çok küçük. Hemen ona ayrı bir tepsi hazırladım. Odanın kapısına götürüp koydum. Ayrı ayrı yemek ne zormuş. Her an ağlayacak gibi gözlerim dolu dolu. Ama sağlık için bu şart. Çocukları tembihledim. Epeyce bir süre babalarından uzak durmaları gerekiyor. Bir süre koridorda top oynayamayacakları için komşular sevinecek. Filmleri de tek başlarına izleyecekler. İstedikleri her ne olursa olsun ertesi gün alınıp getirilmeyecek. Zor oldu gerçekten. Aynı evin içinde görüşememek. Her dokunduğunu dezenfekte etmek. Allah'tan ki eşim temiz adamdır, düzenlidir. Asker gibi askerdir. Evde kaldığı süre içinde çocuklara ve bana virüs bulaşmasın diye o kadar dikkat etti ki eminim virüsle sinir olmuştur. Normalde de çok su içer. Bu süreçte de devam etti. Ihlamur da yaptım sık sık. Evi sürekli havalandırmamız, güçlü temizlik ürünlerine devam etmemizin etkisi de vardır kanısındayım. Sağlık ekipleri her gün düzenli olarak geldi. Gelmediklerinde aradılar. İlaçların vücuduna etkilerini, sağlık durumunu sordular. Gerçekten ama gerçekten ilgilendiler. Onlara tek söylediği, hiçbir şeyim yok benim, iyiyim. Neredeyse peşimi bırakın artık diyecek. İyiydi sahiden. Bütün gün televizyon seyrediyor, arada sıkılınca balkonda oturup geçmiş olsun için arayanların telefonlarını cevaplıyordu. Aşısız olsa eminim hastalığı böyle hafif atlatamazdı. Allah korusun, belki de hiç atlatamazdı. Düşündükçe korkudan göz bebeklerim büyüyor. Telefonda konuşurken duydum. Bir gün önce bir arkadaşı aynı tip virüsten bayılmış, hastaneye kaldırılmış. Aşısızmış. Aşısız. İnanılır gibi değil. Çok üzüldüm. İnsan hayat boyu hep tercihlerinin sonucunu yaşamaz mı? Oysa ki tüm televizyonlar, radyolar bangır bangır aşı olun uyarısında. Sağlık Bakanı aşı olanları takdir ediyor. Riskli bölge ve şehirleri günlük ölüm ve hasta sayılarını hatırlatıyor. Sevdiklerimizden kopmamamız için aşının gerekliliğini açıklıyor. Zaten ne diye aşı olmamakta bu kadar inat ediyorlar anlam veremiyorum. Hele şu aşı işe yaramıyor. Yok ne çabuk bulundu bu aşı. Yok çip takacaklar gibi komik şeyleri söyleyenlere de gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Bir arkadaşım da aşı yaparken DNA profilini alıyorlarmış dediğinde şaşkınlıktan küçük dilimi yutuyordum. Kendisi bilim adamı olduğu için bundan şüphelenmiş olmalı. Alacak olsalar ne yapsınlar senin DNA profilini diye soramadım. Bedenden alınan yok, şırıngayla enjekte edilen bir koruyucu var diyerek dişimi sıktım. Aşı olmayan, aşının vurulmasından sonra tıbbi atıkları çöpe attıklarını da tahmin edemiyor demek ki. Babamın dediği gibi, aşı olmayanların inandıkları ve ileri sürdükleri bahanelere kargalar bile güler. Olur olmaz herkese o kadar çaba harcıyorum ki laf anlatabilmek için. Keşke aşı ikna ekibinde olsaydım diyorum içimden. Telefonda olmuyor artık. Uyarı ve yeni kuralları hep ve her gün gündemdeydi. Eğitim yeniden başlayacak, çocuklar okullarına, öğretmenler yuvalarına kavuşacak diye sevinirken bu kadar aşısız insan olmasına hayret ediyordum. Çocuğunu okula götürüyorsun ama velilerden, öğretmenlerden hatta çalışanlardan aşı karşıtları olduğunu tahmin edebiliyorsun. Ne cesaret bırakacaksın çocuğunu? Hangi akla hizmet aşıdan kaçarsınız? Aşı olmayanlar için getirilen haftada iki kez test olunması şartı beni bir nebze rahatlatırken eşim, paralı olmalı bu testler. O zaman bak bakalım aşısız insan kalıyor mu diyerek evde söylenip duruyordu. Kesinlikle katılıyorum. Nasrettin Hoca'nın hesabı. Ya bunlar hiç test olmamış ya da farklı virüslerin kendilerini bir değil birkaç kere daha hastalandırabileceğinin farkında değil. Testin zorluğunu görenler de eminim aşı karşıtlığını bırakacak. Düşünsenize aşı olmadan hiçbir sosyal etkinliğe bile katılamıyorsunuz. en sevdiğiniz sanatçının konseri olacak. Bir arkadaşınız evlenecek. Düğüne davet ediyor. Uçakla ya da otobüsle seyahat etmeniz lazım ama size imkansız diyorlar. Ya test yaptır ya aşı ol. Ben aşıdan hayatını kaybedeni hiç duymadım ama aşısızlardan ölen çok vardı. Günler geçiyor. Herkes evdeki yeni hayata uyum sağlamış bir şekilde yaşıyordu. Eşim televizyondaki bütün filmleri, dizileri öğrenmişti. Bu bağlamda kendini tatilde hissettiğinden hiç şüphem yoktu. Fakat acil durum telefonları hiç susmuyor, iş yerine talimatlar veriyor, diğerlerine karantinada olduğundan olay yerine gelemeyeceğini söyleyerek başkalarına yönlendirdiği şahıslar oluyordu. Aklının hep iş yerinde olduğundan eminim. Tabii ki evlilik yıl dönümümüzü düşünecek değil ya. Ben düşünüyordum. Güya dışarıda kutlarız planları yapıyordum ama kul plan yaparken kader gülermiş. Hesabı çoktan suya düştüğü için evdeki ve eldeki imkanları değerlendirmem gerekiyordu. Dışarı çıkamadığımıza göre acil olmayan ihtiyaçlar için arkadaşlardan özel bir isteğim olamazdı. Bana kalsa ona bir açık aşı kartı alır, onu hediye ederdim. Üçüncü aşısı için. Ben üçüncü aşımı yaptırmış olmanın rahatlığıyla 9 günü geçirirken halen medyadaki haberlerde duyduğum aşı karşıtlarına kinim gün be gün büyüyordu. Oysa aşıya olan güvenimle ben aşkımızı bile aşılatmak, koruma altına almak isterdim. Benim bu hususta yetkim olsa bu kadar yumuşak davranmazdım. Önce aşısızların evden çıkmasını yasaklardım. Ya da aşıyı paralı yapardım. Böylece insanlar belki de birbirlerine hava atmak için aşı olurlardı. İşin gerçeği kimse kimsenin hayatını tehlikeye atma lüksüne sahip değil. Herkesin canı da sevdikleri de kıymetli. Kul hakkına giriyorsunuz. Buna hakkınız olduğuna inanıyor musunuz? Diye sadece çevremdekilere değil, herkese söylerdim. İnsan sevdiklerini korumak istemez mi? Elbette ister. Hangimiz ailemizden, akrabalarımızdan, komşularımızdan birini görünmeyen bir virüse teslim etmeyi isteriz? Hiçbirimiz. Tanımadıklarımızın vefatına bile içimiz yanmadı mı? Kaç eve ateş düşmedi mi şimdiye dek? Neyi bekliyorsunuz diye bağırmak istediğim zamanlarda da sustum, dua ettim. Salonda tek başıma yatmanın 9. günü de bu kez hediye işini düşünmekten uyuyamadım. Dışarı çıkmasa da, evde maskeyle dolaşıyor olsa da sağlıklı günler yeniden geliyordu. İlk günlerdeki hafif ateşi, halsizliği de yok olmuştu. Onu tek yoran kanal kanal gezmekti. Narin baş parmağı kumandanın düğmelerine basmaktan neredeyse su toplayacaktı. Spor haberlerinin özetlerini dahi ezberledi. Evde her zamanki gibi kısa şortla geziyor, sıkıntıdan kedimiz Gümüş'ün maması ve suyuyla bile ilgileniyordu. Tombik bacaklarına o şortları öyle yakışıyor ki 4 yaşındaki bir çocuğun sevimliliğinde gizli gizli mutfaktan atıştırmaları da eskisi gibi devam ediyordu. Evlilik yıl dönümümüz için hediyem artık hazırdı. Uyuyamadığım o gece kalkıp sessizce mutfağa gitmiştim. Fırından gelen kokuları duymasın diye de bütün camları açmıştım. Sabah kahvaltısının ardından ortalığı toplar toplamaz balkon masasını düzenlemeye koyuldum. Tabaklar, çatallar, peçeteler. Sonra telefonla mesaj attım. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Balkona çıkar mısın? Epey bir süre sesi çıkmadı ama sonunda kendisi çıktı. Salonun penceresinden başımızı uzatınca mutfak balkonu tamamen görünüyor. Covid olmasa lazım bile değildi bu ayrıntı. Uzaktan ona baktık üçümüz. Gülümsedik. Camdan balkona, 4 metre öteye en sallayan, gözleri sevinçle parlayan kocasının hastalığı atlattığına şükrederek bakan kişi bendim. Aynı evin içinde. Pastayı görünce şaşırmadı. Fırındayken görmüş olmalı. Pastanın üzerine baktı. Dikdörtgen pastamın üzerine beyaz kremayla şırınga resmi yapmıştım. Şırınganın içini yarısına kadar çilek reçelinin şerbetiyle boyamış, iğnesini çubuk makarnadan hazırlamıştım. Bir karta da seni önce Allah, sonra aşı korudu. Aşkımızı da aşılatalım mı diye yazmıştım. Epeyce hiç sesi çıkmadı. Odasına girerken, güzel olmuş pasta, diyerek seslendi. Sesi yine gürdü. Kendimden çok çocukları korumak için mücadele ettiğimi itiraf etmeliyim. Yaşları küçük olduğundan onların henüz aşı hakkı yoktu. İki dilim yemiş. Notumun altına da yazdığını okuyunca gülümsedim. Kartı alıp hemen sakladım. İlerideki yıllarda bu günleri anarken bir delin kalsın. Çocuklar babam ne yazmış anne diye ısrar edip duruyordu. Dudak üstlerine yaş bastanın kakaosuyla Ayhan Işık bıyığı deseni yapmış ikisi de. Gülümsedim. Her şeyi bilmelerine gerek yok. Ben de eşime katılıyorum. Aşısız, aşksız ve aşsız kimse kalmasın dünyada.